Ayrım 28.
Samim Kocagöz, İzmir'in içinde de 1959 Eylül'ünden 27 Mayıs 1960'lara kadar uzanan bir süre içindeki İzmir'i anlatıyor. Değişik toplum katlarından seçtiği kişilerle belirli bir dönemi somutlaştırıyor. Daha da ötesi, bu kişilerin çeşitli konulardaki tartışmalarıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden 27 Mayıs'a kadar geçen dönemin hesaplaşmasını yapıyor ve biraz da kaçınılmaz bir olay olarak gördüğü 27 Mayıs'ın nedenlerini açıklamaya çalışıyor. Samim Kocagöz'ün başarısı bence kişilerini bir romancı yaklaşımıyla ele almasında. Somut insan gerçekliğini bütün karmaşıklığıyla vermeye çalışmasında. Bu yaklaşımın olumlu sonucu Samim Kocagöz'ün edebiyatımıza Hidayet Bey gibi, Hamdi Bey gibi yeni tipler kazandırması oluyor. Romanın en başarıyla çizilmiş kişisi olan Hidayet Bey, romancılarımızın şimdiye kadar pek de farkında olmadıkları yeni bir tip. Aklı başında iyi yetişmiş, bilinçli, kültürlü, akılcı, batılı anlamda bireyci bir burjuva. Samim Kocagöz'ün Hidayet Bey'in mason olduğunu belirtmesi boşuna değil. Samim Kocagöz, burjuva tipine alışılmış kalın çizgilerle, kalıp bilgilerle çizmiyor. Sömürücü, çıkarından başkasını düşünmeyen falan gibi. Hidayet Bey bir takım kişisel meziyetlere olan biri. Ama çökmeye mahkum bir sınıfın bireyi olduğunun da bilincinde. Belki 2000 yılında çok geç kalınmakla birlikte Türkiye'de Marx'ın dediği bütün koşullarıyla gerçekleşecek. Buysa benim dünyam değil. Zaten ben o günleri görmeyeceğim. Başından beri bu davada yoktum. Benim için yapılacak iş, şimdiye dek edindiğim servetin bir parçasını harcayarak ömrümün kalan yıllarını hoşça geçirmek olacak. Sayfa 285. Bunun için inançsız burjuva Hidayet Bey, inançlı sosyalist Cahit'e imrenir. Bu yüzden de onu takdirle, sevgiyle, fikirleri bana ters düşse de karşılıyorum. Sayfa 286. Ama Hidayet Bey'in kişiliğinde ağır basan yan sinizmdir. Memlekette şu sıra sadece kapkaç düzeni var. Ya rahat yaşamak için bu düzene seyirci kalacaksın ve ölmemek için bu düzenden yararlanacaksın. Ya da en az 40 yılın ötesini aşabilecek idealist olacaksın. Bu iki yöntemden birini seçmekte özgürsünüz. Benim yaşım idealler ardında koşmaya elverişli değil. Sayfa 288. Samim Kocagöz, Hidayet Bey'in yalnızlık duygusunu, civcivler biraz kolay bir yol olsa da, iyi anlatıyor. Paraya ve refaha doymuş birinin paranın sağlayamayacağı itibarlar özdeyişini iyi belirtiyor. Hidayet Bey, gençlik yıllarında milli mücadeleye katılmayarak Paris'e kaçmıştır. Sayfa 112. Bu yüzden kaçırdığı fırsata hala yanmaktadır. Mustafa Kemal Paşa'nın iktisat vekili, ticaret vekili, bilmem ki bir vekili olabilirdim. Vekil bile olmadan herhangi bir işte kendilerine yararlı olabilirdim. Mustafa Kemal'in yardımcısı olmak, işte size bütün yaşantıma yön verecek kaçırdığım bir fırsat. Sayfa 20. Hidayet Bey'in roman boyunca çizilen tipine romanın sonundaki davranışı, Emre'yi suçlaması uygun düşmüyor. Gerçi Samim Kocagöz, Gülseren'in sözleriyle okuru böyle bir tutuma hazırlamak istiyor. Ama Hidayet Bey'in askeri yargıca, ola ki beyefendi ölü Rasim Bey ve Şürekasi ile bu Emre birlikte evrak tanzim edip tarihlerini ona göre uydurmuşlardır. Sayfa 418 şeklinde bir söz etmesi bana gerçek dışı görünüyor. Hidayet Bey böyle banal bir davranışta bulunmaz. Böyle bir suçlamayı gerekli görüyorsa bunu sulhiye yaptırır. Hidayet Bey'in ağabeyi babadan, dededen gördüğünü sürdüren, görgü ile, deneyle yetişmiş bir ticaret adamı, alaturka bir burjuva. Bir işin bir çıkarın olmadan kimseye 10 para ödünç vermeyeceksin, sayfa 199 der. Ama Samim Kocagöz bu sözlerin para hırsı ile ilintili olmadığını, bir törenin bir ahlak anlayışının sonucu olduğunu da belirtir. Şöyle der Hamdi Bey, Ticaret benim için belli ölçüde bir para kazandıktan sonra yıllardan beri sizin oynadığınız tenise benzemiştir. Paraya hiç önem vermeden sadece kazanmak için, iş yapmış olmak için ticaretçilik oynamaya başladım. Biraz da iş benim için bir alışkanlık, bir vakit öldürme oldu. Sayfa 388-389. 27 Mayıs'tan sonra Hidayet Bey gözaltına alınınca Emre Hamdi Bey'e yardım teklifinde bulunur. Harekete katılmış olan Yarbay Eniştesi onları bu dertten kurtarabilir. Burada da Samim Kocagöz'ün kişisi karşısındaki tarafsız romancı tutumu ilginçtir. Hamdi Bey, kendi ölçüleri içindeki sağduyusu ve dürüstlüğü ile bu yardım teklifini reddeder. Sayfa 390. Romanın önde gelen kişisi Emre, Hidayet ve Hamdi Beylerin şirketinde çalışmakta, döviz işlemlerine bakmaktadır. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirmiş, askerliğini yapmış, baba emekli albay, ana oğul birlikte yaşamaktadırlar. Hamdi Bey'in kızı Gülseren, Emre'ye kör kütük aşıktır. Emre iyi bir tenisçidir de. Emre'nin tenisçi oluşu, Samim Kocagöz'e hem tenis kulübü çevresini anlatmak, hem de romanının olay kurgusunu geliştirmek bakımından yardımcı olmuş. Ama roman Emre üzerine kurulduğu halde Emre'nin bir Hidayet Bey kadar, hatta romanda pek az yeri olan bir Hamdi Bey kadar başarıyla çizilmiş olduğu söylenemez. Sanki o iki tip sabırlı bir gözlemden yararlanılarak yaratılmış da Emre daha çok yazarın hayal gücüne dayanıyor. Bunun içinde kişiliği yer yer bulanık kalıyor. Emre'nin babası emekli albay Nazif Tınaz Tepe. Üzerinde önemli duruyor Samim Kocagöz. Biraz da idealize ediyor. Onu kusursuz bir emekli albay olarak göstermek çabasından kurtaramıyor kendini. Bu arada Nazif Tınaz Tepe'nin anılarından aktarılan bölümlerin sayfa 244-265 gerçekten ilginç ve etkileyici olduğunu belirteyim. Samim Kocagöz bazen bir cümlede bir kişinin ruh halini çok iyi tespit edebiliyor. Emekli albayın anılarının yayımlanması teklifine verdiği cevap, peki kitap basıldı çıktı diyelim, sonra ben ne halt edeceğim? Anılarımı yazmayı bitirirsem, onları gözden geçirmeyi, temiz etmeyi bitirirsem, neyle vakit geçireceğim? Sayfa 67. Ama Samim Kocagöz'ün asıl başarısı emekli albay karısı ve Emre'den oluşan aileyi, bunlara kızlarıyla damatlarını da ekleyebiliriz. Anlatırken, bu aileyi saran sevgiyi, saygıyı, şefkati, dürüstlüğü büyük bir iştenlikle canlandırmasında ve bunu romana özgü insani ilişkiler ve hareketler içinde vermesinde. Bu aile galiba yavaş yavaş birbirinden kopan, çözülen Türk ailesinin iyi anlatılmış örneklerinden biri. Samim Kocagöz'ün kişilerine saygıyla yaklaşması, anlattığı dostluklar, arkadaşlıklar içinde de görülüyor. Gençler arasında sonradan Emre'nin de katıldığı Cahit Remzi Şahin arkadaşlığı, yaşlılar arasında sonradan emekli albay Nazif Bey'in de katıldığı Hasip Bey, Supi Bey, Hasan Bey, dostluğu, özlemi duyulan arkadaşlıklar, dostluklar. Samim Kocagöz belirli bir düzeye ulaşmış kişilerin arkadaşlıklarının, dostluklarının ortak düşünceler temeline dayandığını ustaca sezdiriyor. Samim Kocagöz romanının diline özen göstermeye çalışmış. Temiz bir Türkçe ile yazıyor ama bazen deneyimleri bile Türkçeleştirmeye kalkışıyor. Söz gelimi dört başı bayındır. Sayfa 180 diyor. Cürmü deyin yer yakar. Sayfa 43 diyor. Önce şunu belirtmek gerek. Burada kadarın karşılığı deyin değil denlidir. Samim Kocagöz nedense kadar sözcüğünü 60 sözlüğünden hiç kullanmıyor. Kadar yerine deyin ve kimi zaman da dek sözcüğünü kullanıyor. Ne var ki hemen hemen hep yanlış kullanıyor. Deyin ya da dek ile denli arasındaki ayrımın farkında değil. Bu deyimi Türkçeleştirirken de aynı hatayı yapmış. Deyimlerin sözcükleri değiştirilerek deyimlerin Türkçeleştirilemeyeceği bir yana kadarı atan Kocagöz cürmü sözcüğüne niye ilişmiyor? Başka dil yanlışları da var kitapta. Söz gelimi gözleri kızı deyin renkli parlak değildi. Sayfa 37 gibi. Ayrıca bir takım dikkatsizlikler. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin adını hep değişik yazıyor. Daha önemlisi kişilerinin adlarını karıştırdığı oluyor. 37. sayfanın 16. satırında ve 201. sayfanın 18. satırında Hamdi Bey denecekken Hidayet Bey denmiş. Kocagöz zaman zaman gereksiz açıklamalardan kendini alamıyor. Konuşmalarla bir durumu, bir ruhsal hali tespit ettikten sonra okurun anlayışına güvenemiyormuş gibi bu durumu, bu ruhsal hali bir de açıklıyor. Bir örnek 47. sayfadaki konuşmalardan sonra Emre'yi, "Bu konuşmalarda da bir anlam sezdim ama susmayı yeğledim," diye düşündürtmesi gereksiz. Çünkü okur da seziyor zaten o konuşmaların altında yatanı. Samim Kocagöz, İzmir'in içinde de birçok sorunun tartışmasını yapıyor. Genç sosyalistlere, gün görmüş yaşlanmış sosyalistlere, emekli subaylara, 27 Mayıs'ı gerçekleştiren subaylara, burjuvalara birçok sorun üzerinde düşüncelerini söyletiyor. Cumhuriyet'in kuruluşundan 27 Mayıs'a kadar geçen dönemde yapılanlar, yapılmayanlar uzun uzun tartışılıyor. İçinde bulunulan çıkmaza bir çözüm yolu aranıyor. Bir yandan günlük hayattan alınan olaylar üzerinde durulurken, söz gelimi, ticaret işlerinde dönen dolaplar. Nuran Johnny ikilisiyle somutlaştırılan Amerikan hayranlığını, Amerikalıların petrol üretimimizi baltalamaları, lastik kara borsası, sosyalist tanınmış kişileri işlerinden attırmak için polis baskısı. Bir yandan da tarihsel gelişim, ekonomik ve toplumsal yapı, halk aydın karşıtlığı tartışılıyor. Romandaki kişilerin görüşlerini olduğu gibi Samim Kocagöz'e mal etmek elbette doğru olmaz. Ama İzmir'in içinde de ekonomik ve toplumsal gerçeklik, geçen yüzyılın romanlarında olduğu gibi kişilerin olayların anlatılmasıyla kendiliğinden çıkmıyor ortaya. Daha çok kişilerin belirli konular üzerinde düşüncelerini söylemeleriyle beliriyor. Yani roman kişileri Samim Kocagöz'ün genel tutumunu açıklamaya yardımcı oluyorlar. 31 Mart 1963'te başlamış romanını yazmaya Kocagöz, 13 Mayıs 1971'de bitirmiş. Ama romandaki olaylar 1959 Eylül'ü ile 7 Mayıs arasında geçiyor. Bu bakımdan tartışmaları değerlendirirken bu tartışmaları yapanların 27 Mayıs sonrasının nispi özgürlük ortamında ortaya atılan görüşlerden, yayımlanan eserlerden, Türkiye gerçekleri hakkındaki birçok veriden habersiz olduklarını unutmamak gerek. Ne var ki ancak 27 Mayıs sonrası yaşandıktan sonra sorulabilecek bir takım sorular da romanda yer almış. Samim Kocagöz'ün tarihsel ve toplumsal gelişmemiz üzerindeki çoğu görüşlerinin bana ters geldiğini belirtmem gerekiyor. Toplumcu bir yazar olarak bilinir Samim Kocagöz. Oysa bu romanındaki genel düşünce düzeyi onu küçük burjuva bürokratik görüşlerine iyice yaklaştırmış. Önce halka bakış üzerinde durmak gerek. Kocagöz halkla Demokrat Parti arasındaki ilişkiyi, halkın DP'yi tutmasını sadece halkın aldatılmasıyla açıklamak eğiliminde. Gerçi emekli albay Nazif Bey'e bürokrasinin halkı ezmesinden söz ettirir. Sayfa 223. İş adama Hidayet Bey'e Menderes'in getirmek istediği burjuva düzeninin nimetlerinden halkı da yararlandırmak istediğini, sayfa 280, söylettirir. Ama bunların üzerinde, bunların doğruluğu üzerinde gereğince durmaz. Sosyalist Cahit'in gözünde bile halk, demokratların zorbalığına razı olan, gönüllü olan halktır. Oysa Türk halkı boşuna tutmamıştır DP'yi. DP'nin ilk iktidar yılları tarımsal ekim alanının genişlemesi, tarıma makinenin girmesi, Kore Savaşı'nın dünya pazarlarında ilkel madde fiyatlarını yükseltmesi gibi nedenler dolayısıyla milli gelirin hızla yükseldiği yıllardır. Artan gelirin büyük kısmı elbette belirli bir azınlığa gitmiştir. Ama geniş halk kitlesi de bu gelişmenin olumlu etkilerini günlük yaşamasında somut olarak duymuştur. DP'nin ilk yılları haklı olarak hep bir altın çağ olarak hatırlanmıştır. Halkımız tarafından halkın DP'yi tutmasının bu nesnel temelini değerlendirmiyor Kocagöz. Bunun içinde halkın aldatılması gibi tipik bir bürokrat gerekçesine sarılıyor. Ayrıca emekli albay Nazif Bey'e Menderes kurnaz adam. Halkın bu bürokratlara karşı ezilmişliğini istismar etti. Sayfa 223. Dedirtmekle yetiniyor. Bürokrasi karşısında halkın hoşnutsuzluğu gibi çok önemli bir sorun üzerinde gereğince durmuyor. Oysa DP iktidarının ilk yıllarındaki ekonomik gelişme ve halkın bürokrasiden çektiği gereğince değerlendirilmeden halk-DP ilişkisi doğru olarak açıklanamaz. DP'nin ekonomi politikası çıkmaza girdikten sonra yaşama güçlerinin halkın günlük yaşamasında etkilerini duyurmaya başlaması, halkın bilincinde DP efsanesini yıkabilirdi. Ama buna vakit bırakılmamış. 27 Mayıs hareketi bu bilinçlenme sürecinin oluşmasına engel olmuştur. Samim Kocagöz'ün ekonomik olayları değerlendirme işinin bir başka örneği de emekli albay Nazif'in daire satın alması üzerine Emre'ye ve Hidayet Bey'e söylettiği sözlerdir. Emekli albay oğluna, "Ömrümce bir eve sahip olamadım, bari senin bir evin olsun," der. Sayfa 53. İktisat okuyan Emre, 353. sayfada Menderes'in iktisat politikasını tartışırlarken, enflasyon sözcüğünü kullanmasına rağmen babasına şöyle cevap verir. "Bu işin astarı yüzünden pahalıya gelecek. Ödeyeceğimiz banka faizini hesap ettiniz mi?" Sayfa 53. Akıllı bir ticaret adamı olan Hidayet Bey'e şöyle söyletir Kocagöz. "Bütün vatandaşları bu bankacılar böyle dolandırıyorlar." Sayfa 95. Samim Kocagöz'ün küçük burjuvalardaki ev sahibi olmak özlemi üzerinde durması elbette doğru bir gözlem. Ne var ki banka faizleri dolayısıyla söyledikleri, daha doğrusu roman kişilerine söylettiği yanlış. Çünkü emekli albay daire almaya enflasyon döneminde karar veriyor. Böyle bir dönemde parası olan bir emeklinin bu parayı para olarak saklamayıp daire almaya yatırması en akıllıca iştir. Borçlanmak da pek öyle korkulacak bir şey değildir. Para değeri düşerken dairenin değeri durmadan yükseleceği için banka faizinin yükleyeceği külfet önemini kaybedecektir. Ayrıca ileride ödenecek borç taksitleri değeri düşük para ile ödenecektir. Yani burada küçük burjuva özlemi ile ekonomik gelişmenin gidişi birleşiyor ve emekli albay Samim Kocagöz'e rağmen en akıllı davranışta bulunmuş oluyor. Samim Kocagöz romanında 27 Mayıs öncesi olaylarını öylesine anlatıyor ki, bir ordu müdahalesi artık kaçınılmaz görünüyor. Kaçınılmaz, haklı ve mümkün tek yol. Emekli albay da böyle düşünüyor. 27 Mayıs'ı gerçekleştirenlerden biri olan Yarbay Sabri de sosyalist aydınlarda. İşte Yarbay Sabri'nin düşünceleri. "Şu ara yönetimi düşünebilecek durumda değiliz. Önce bu kötü gidişe dur demek zorundayız. Hani denizde boğulan bir insanı yüzme bildiğimiz için kurtarmak zorundayız. Boğulacak adam kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılır. Hastanede de iş doktorlara düşer. Hasta iyileşmek istemezse, yeniden kendini denize atmak için hastaneden kaçarsa ya da doktorlar yeteneksizse kurtarıcıların yapacağı hiçbir iş yoktur. Emre'nin doğru olarak söylediği gibi çare yoktur. Kurtarıcılar bir kadro değildir. Şimdilik boğulanı kurtarma heyecanı içindedir. Kurtardıktan sonra doktor kadro bulamazlarsa, hiç olmazsa bir kadronun oluşmasını tıkayan yolları açabilirler." Sayfa 355. Emre babasıyla konuşmasını arkadaşlarına anlatırken, "Ama yine de ordunun bu gidişe bir dur demesi gerektiğini söylüyor." deyince Remzi ile Cahit, iki sosyalist aydın, "Albay bu fikrinde haklı." Sayfa 309. derler. Sosyalist Cahit, Atatürk'ün ölümünden bu yana tıkanan devrimcilik yollarını açmak için ordunun müdahalesini ister ve sivil devrimcilere de yolun açılmasını beklemek düşer. Sayfa 237. der. Cahit, "Bu Menderesçi halk, bu demirkratçı halk." Sayfa 236. diye halka kızar. Samim Kocagöz'ün sosyalisti de temelde emekli subay gibi düşünüyor. "Bunun için halksız da ihtilal olmaz." Sayfa 330. sözü pek iğreti kalıyor. Emekli albay Nazif Bey'e Amerikalıları kastederek, Düşman yine vatanın harimi ismetine girmiş. Kızlarımızı ifade ediyor, oğullarımızı kurşunluyor. Sultan Reşatlar, Vahdettinler, Damat Feritler iş başında. Herifler neredeyse ordumuza el koyacaklar. Koyacaklar ne demek? Koydular. Sayfa 178. Dedirten Samim Kocagöz. Şu 1960 yılının günlerinden birinde bakarsınız ordu bir yerden çıkar gelir Ankara'ya. Sayfa 210. Dedirtir. Ama şunu da eklettirir. Benimkisi bir emekli subay askerin tahmini ve temennisi. Ve sonunda 27 Mayıs hareketi gerçekleşir. Hidayet Bey 14 milyonu deve ettiği, sayfa 410, halde delil yetersizliğinden kurtulur. Samim Kocagöz'ün 27 Mayıs öncesi için değişik görüşleri temsil eden kişiler aracılığıyla ortaya attığı düşünceleri tartışmayacağım. Ama 27 Mayıs'tan bu yana geçen 13 yıl hem toplum yapısında önemli değişmelere yol açtı, hem de bu düşünceleri gerçek olgularla karşılaştırmak olanağını sağladı. Bunun için bu düşüncelerin aşılmış düşünceler olduğunu söylemek bugün oldukça kolay. Ama hangi ekonomik, toplumsal, siyasal gelişmeler sonucu aşılmış olduğunu göstermek çok ilginç. Pek az roman İzmir'in içinde kadar romancısına sorumluluk yükler. Bir dönem için olağan sayılabilecek düşüncelerin kısa bir süre içinde geçerliliğini yitirdiğini, toplumun gelişmesine ters düştüğünü göstermek sorumluluğu. Ama bunun için kişileri ve olayları gerçeğe uygun olarak olduğu gibi göstermek gerekir. Oysa Kocagöz genellikle olayları ve kişileri toplumu oluşturan sınıflardan soyutlayarak açıklamak eğiliminde. 223. sayfada imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz sözünün alaya alınmasından yakınır emekli albay. Tıpkı bir bürokrat yakınması. Buna benzer sözleri roman boyunca sık sık okuruz. Bir takım tarihi kişiler hep kişisel açıdan yorumlanarak değerlendirilmiştir. O kişiler Türk toplumunu oluşturan toplumsal sınıflarla olan ilişkileri içinde ele alınmamıştır. Bunun içinde hep kendi isteklerine göre hareket edebilir, istediklerini gönüllerince yapabilir kişiler olarak gösterilmişlerdir. İşin kötü yanı Samim Kocagöz bir bürokratla bir sosyalisti aynı yöntemle ama bürokratın yöntemiyle düşündürmektedir. Bürokratların gözünde de halk aldatılmıştır. Sosyalistlerin gözünde de. Bürokratların gözünde de Mustafa Kemal tek başına Cumhuriyet'in kadrosu olmuştur. Sosyalistlerin gözünde de. Burjuva Hidayet Bey'in gözünde de. Bürokratın gözünde de halkın destekleyeceği bir kadronun oluşmasını tıkayan yolların açılması için ordu müdahalesi gereklidir, sosyalistin gözünde de. Bu karışıklık romanın temelinde yatan aydın halk karşıtı sorununa Samim Kocagöz'ün gerekli aydınlığı getirememesi sonucunu doğuruyor. Özellikle sosyalist düşünce ile küçük burjuva bürokrat düşüncesi arasındaki köklü ayrımları gözden kaçırmayarak 27 Mayıs'tan günümüze kadar uzanan gelişmeleri değerlendirmek, sanırım bu temel soruna aydınlık getirecek bir yoldur. Ve İzmir'in içindeki bir takım yanlış değerlendirmeler ancak o zaman belirli bir dönemin kaçınılmaz yanılgıları olarak kabul edilebilir. Yani yeni roman, elimizdeki romanın kişilerinin bir öz eleştirisi olacaktır sanıyorum. Ve tabii Samim Kocagöz'ün onun da.